Ayrım 13. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 199. 4. Tarihten miraslar. Türkiye arkeolojisi. Türkiye medeniyetler arasında köprüdür. Tarihi zenginlikleri sonsuzdur gibi pek bilmeden, bilip düşünmeden tekrarladığımız sloganlar vardır. Oysa bunları belirli bir bilgiye oturtarak düşünmeyi, mütalaaya almamız lazımdır. İçinde bulunduğumuz Akdeniz kuşağı, İspanya, Güney Fransa, Yunanistan ve Anadolu, güneyimizde de Kuzey Afrika kıyıları ve Nil'in bereketi dolayısıyla Mısır'dan oluşan bir dünyadır. Bu eski medeniyetler kuşağı, Doğu Akdeniz denen Filistin, Suriye, Mezopotamya üzerinden İran'a kayar ve oradan Hindistan'a ve Çin'e uzanır. Güney Arabistan, ki eski çağlarda Mesut Arabistan'da denirdi, Yemen uygarlığından ibarettir. Bir de insanlığın çok geç tanıdığı ve tanır tanımaz tahrip ettiği Güney Amerika'daki bizi halen hayrete sevk eden İnka, Maya, Aztek uygarlıkları istisnai serpintilerdir. Japonya, Uzak Asya'nın bir türevidir. Akdeniz'in çevresinde ve İran'daki halklar çok eski çağlardan beri bir kaynaşma ve karşılıklı etkileşim içindedir. Bunların dışında 12. yüzyılın Endülüslü yazarı Kadı Ahmet el Endülüsi'nin dediği gibi Kuzeyliler, yani Tuna ve Alplerin kuzeyinde kalanlarla Mısır ve Güney Akdeniz'in güneyinde kalanlar iklim ve coğrafya şartları dolayısıyla medeniyet kuşağının dışındadırlar, yaratıcı değildirler. Anadolu, gerçi Mezopotamya ve Mısır gibi yazının bulunduğu, hatta şehir devletinin ilk örneğinin ortaya çıktığı bir kıta değildir. Ama zaman olarak Mezopotamya'yı ve onun yazılı medeniyetini, sanatlar ve zanaatlarını çok çabuk benimseyip izlemiş ve M.Ö. 2000'lerde yazılı tarihe adım atmıştır. Benzer bir gelişme, o da çok yoğun olmamak şartıyla bugünkü Avrupa için ancak milat sıralarında söz konusudur. Bugünkü Fransa, Britanya ve Almanya'nın güneyi beşeriyetin medeni tarihine adım atabilmek için Julius Caesar'ın, bu ünlü komutan ve devlet adamının fetihlerini beklemişlerdir. Mesela İranlılar M.Ö. 1500'den beri kendilerini beşeriyeti takdim eden, yani yazan bir millettir. Farsça tabii ki zaman içinde uğradığı değişikliklere rağmen 2500 yıldır yazılmaktadır. Yunanca içinde bu böyledir. Arapça orta çağlarda Mısır ve Suriye'yi İslam fetihleriyle hükmü altına almıştır. Ama ondan evvelki diller, yani Mısır'ın Kopt dili, Suriye'nin Aramcası hala kilisede ibadette ve yazılı edebiyatta yaşamaktadır. Anadolu'da ise diller ve etnik gruplar birbiri ardından ortadan kalkmıştır. Ama maddi medeniyetin mimari ve sanat kalıntıları kesintisiz devam etmiştir ve etmektedir. Anadolu'ya en son gelen fatihler, açıkça söyleyelim ki yeryüzünde bir ülkeyi kültür, din ve dil olarak kendine mal eden ve çeviren son kavimdir. Avrupa'nın germenleşmesi bile Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferinden 5 asır önce tamamlanmıştır. Bu kimlik değişimine rağmen Anadolu'nun zenginlikleri yerin üstünde ve yerin altında bir tarihi bütünlük altında yaşamaktadır. Türkiye, Akdeniz bölgesinde de arkeolojik ve yerüstü eserlerin zenginliği açısından çeşit ve yoğunlukça önde gelir. Kendisiyle yarışabilen ve tükenmeyen bir zenginlik içeren ancak Mısır'dır. İtalya, Yunan ve Roma, Orta Çağ ve Yakın Çağ açısından en manidar eserleri barındırır. Üstelik bu ülke, ilk ikisine nazaran sakinlerin anlayışı ve zevki sayesinde Rönesans ve Yakın Çağları çok iyi muhafaza etmiştir. İtalya'da Yunan Roma'nın tahribi ve yabancılar tarafından yağması ise bizdekinden farksızdır. Zaten Roma devri İtalya'sını inceleyenler en başta İtalyanlar değil, Winckelmann'dan beri Almanlar ve diğer Avrupa milletleridir. İtalyan alimler de onları takip etmiştir. Maalesef Mısır'ın eski zenginliklerini sistematik olarak kaydetmek sayısız ressamla oraya giren General Napolyon Bonaparte'ın ordularının işidir. Ejiptolojinin, yani eski Mısır ilminin kurulmasını sağlayan Rosetta taşının bulunması Raşid. Bu istila ordusunun işlerindendir ve hiyeroglifi çözerek çağdaş insanlığı eski Mısırlılar gibi yüksek bir medeniyette tanıştıran da Fransa'nın genç bilgini Champollion'dur. Bugünkü Fransa'nın artık Ejiptolojinin babası Champollion, edebiyatın filolojik dehası Prosper Mérimée veya muasır tarihçi ve filolog müteveffa George Dumézil gibi adamlar yetiştiremediği açıktır. Bu üç ülke ayarında olmasa da Suriye ve Filistin çok değerli ve çeşitli zamanlara ait eserler içerirler. Yunanistan'da bilhassa klasik çağ açısından aynı öneme sahiptir. İnsanlık tarihinin yazımı açısından önem arz eden bu zenginlikler maalesef geçmiş zamandan bugüne kadar kaçak kazılar yapan amatör arkeologlar ve soyguncular ve utanmaz antika tacirleri tarafından yağma edilmiştir. Tarih yazımı karanlığa mahkum olmuştur. Bugün İtalya ve Yunanistan bu açıdan emniyete kavuşurken Mısır ve Türkiye için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. İsrail ise yurttaşlarının yüksek milli ve itiraf edelim dini bilinci yüzünden arkeolojik zenginliklerinin üzerine titremekte, arkeolojiyi milli bir spor haline getirmekte ve kaçakçılığın düzeyini adeta sıfıra indirmiş bulunmaktadır. Örnek olan da budur. Bu ülkelerde tarihi varlıkları polis ve jandarma değil, vatandaş kitleleri korursa netice alınabilir. Bugün Türkiye'de sadece 1071 öncesi uygarlıkların kalıntılarının tahrip olduğunu sananlar yanılırlar. Böyle bir tahribat ideolojik nedenlerle değil, ihmalden dolayı vukuğa gelmektedir. Nitekim Selçuklu kervansarayları, ahlat mezar taşları, Osmanlı çeşmeleri ve sanatsal incelikleri yanında milli biyografimizin başlıca malzemesi olan Osmanlı mezar taşları da hunharca hırsızlık ve yağmaya uğramaktadır. Oysa bu zenginlikleri Kültür Bakanlığı'nın bekçilerini değil, şuurlu gençlerden ve onlara yön veren bilgili büyüklerinden oluşan grupların koruması gereklidir. Memleketimizdeki koruma olanaksızlıklarına, kaçakçı tetelerine rağmen arkeoloji bilim olarak 150 yıldır kendini ispat etmiş ve uluslararası alanda tanınan bir ekol haline gelmiştir. Osman Hamdi Bey'den beri Halil Ethem Bey gibi, Aziz Bey gibi, Ekrem Akurgal, Sedat Alp gibi hocaların yetiştirdiği nesiller bu sahada verimli ve tanınan çalışmalar yapmaktadır. Tabii çıkan arkeologların müzelerde ve kurulacak enstitülerde istihdam edilmesi ve sürekli eğitimlerinin sağlanması şarttır. Anadolu'da eski eser gezmek. İtiraf edelim, bizim halkımız tarihi harabeleri yolu düştükçe görür. Kimsenin elinde plan ve rehber de bulunmaz. Türkiye'de bir yerleri hedefleyip sefere çıkmak sadece tercüman rehber eğitimi görenlere ve sınırlı sayıdaki arkeoloji öğrencilerine mahsustur. Uğradığımız ören yerleri kafalarımızda soru işaretleri yaratır. Sütun başlıkları, bina alınlıkları, mesela kemersiz ve kubbesiz yapıların Yunan dönemi, kubbe ve kemerin ise Roma dönemine ait olduğu gibi birkaç özelliği okullarda sanat tarihinde öğrenmediğimiz için karşımızdaki harabenin tarihi serencamı üzerinde de kafalarımızda cevapsız sorular doğar. Bu soruların cevabını aradığımız ve bulduğumuz zaman gerçekten tarih öğreniyoruz demektir. Çünkü yeni zaman Avrupalı toplumlarına has bir imtiyaz gibi görünen genel anlamdaki tarih öğretimi, müze eşyaları ve tarihi kalıntı incelemesini, yani bize kalan malzeme ve ayrıntının incelenip anlaşılmasına bağlıdır. Kitaptan veya daha kötüsü rastgele konferans ve sohbetlerden kulak doldurularak tarihi sorunların gerçekten kavranması pek mümkün değildir. Gezdiğimiz harabelerde zihnimizde bazı sorular uyanır. Bu şehirleri ve eserleri zamanın ve iklimin dışında hangi olaylar ve hangi eller bu hale getirmiştir? Bu tip soruların cevabı muhteliftir ve çoğu da atmasyon dediğimiz cinsendir. Şu gerçek kabul edilmelidir. Türkiye eski eserler yönünden sayıca ve çeşitçe çok zengin bir ülkedir. Bu konuda Mısır ve İtalya onunla yarışır. Mısır'ın kendi eski medeniyeti tükenmeyen bir hazinedir. Memluklar devri onun üstüne eklenen bir renktir. İtalya eski Yunan medeniyetini güneyinde ve Sicilya'da tanımıştır. Roma medeniyeti ise şüphesiz ki İtalya'da en önemli eserleriyle ortadadır. Ama burada bir parantez açalım. Roma medeniyetinin İtalya dışında en görkemli eserleri Anadolu'da ve sonra Suriye'dedir. İtalya çağdaş medeniyeti yaratan bir ülke olarak Rönesans'ın zenginliklerini hemen her bölgesinde barındırır. Ravenna'da, Bizans, Sicilya'da bazı İslami kalıntılar bir serpintidir. Akdeniz'in kuzeyinde İslam medeniyetinin en önemli zenginlikleri İspanya'nın Endülüs bölgesindedir. Türkiye'de Yunan-Roma döneminin öncesi yani Hititler, Urartular, Mezopotamya uygarlığının uzantıları çok geniş bir alanı dağılmıştır. Bizans medeniyetinin merkezi yapıları bu ülkededir. Üstüne Selçuklu ve Osmanlı uygarlığı en görkemli örnekleriyle gelmiştir. Bugün ülkeyi baştan başa saran Selçuklu kervansaraylarının restorasyonu bir yana, galiba Profesör Ayşıl Yavuz'un bir çalışması dışında tam bir envanterine bile sahip değiliz. Bunların birkaç taneyle sınırlı olmadığı çok açıktır. Anadolu'ya her yeni gelenin mimar ve ustaları eskilerin tecrübesinden hatta kadrolarından istifade etmiştir. Temel yapılar korunmuştur. Filistin'de Leda'da Aya Yorgi Kilisesi ile Büyük Cami nasıl bitişik ise bizde de Ankara'daki Augustus Mabeti'ne bitişik Hacı Bayram Camii nadir örneklerden değildir. O halde söz konusu olan yıkım nedir? En önemli etken şehirlerin terk edilmesidir. Bütün Batı Anadolu'da liman kentleri Asya Metropoliti unvanını taşıyan Efes örneğinde olduğu gibi liman ağızlarında kurulur. Bu uygun stratejik konum şehirleri zenginleştirir, büyütür ama nehrin sürüklediği alüvyonlar birkaç asır içinde şehrin denizle ilişkisini keser. Bataklık ve hastalık şehrin hayatını ve geleceğini karartır, büyük depremlerde şehrin takatini tüketir. Ege kentleri gerçekten yıkıcı istilalar görmemiştir ama zaman ve coğrafya bu yıkımı ifa etmiştir. Batı düşüncesinde zamanlamayı ve coğrafyayı şaşıran tarihçiler, Müslüman Türk istilacıların bu şehirleri yakıp yıkarak bir medeniyeti ortadan kaldırdıklarını söylerler. Oysa Türklerin Batı Anadolu'ya ulaşmaları 13. yüzyıl sonunu bulmuştur. Miladın 4-5 yüzyılı ile 13. yüzyıl arasındaki 800 senenin bu hesap cetvelinden nasıl çıkarıldığını anlamak mümkün değildir. Doğrusu kimse bir bölgedeki çöküntünün tarihinin satvetli devirler kadar ayrıntılara eğilip ihtimamla yapmıyor. Efes Müzesi'ndeki örneklere bakmak yeter. Mesela İmparator Augustus ve karısı Livia'nın devasa heykellerinin alnına haç işareti kazınmış ve güya vaftiz edilmişlerdir. İlk Hristiyanlar çok tanrılı dünyanın tanrı, tanrıça ve imparator heykellerinin kafalarını kopartmak ve parçalamak için 1000 yıl sonraki Müslüman fetihlerini beklemediler. Türkler bu kıtaya geldikleri zaman buna rağmen eski şehri ıslah etmeyi tercih etmişlerdir. Kullanılan isimlerde telaffuz farklıdır. Örneğin eski Hisar anlamında Paleokastron, Balıkesir veya Kengrion, Çankırı veya Tripolis, Tirebolu veya Tefreke, Divriği gibi. Tanımadığın bir coğrafi ortamda yeni şehir kurmak çılgınlıktır. Galiba bu istisna sadece Bursa yeni şehrinde veya Karaman ilindeki Ermenik'te denenmiştir. Anadolu baştan başa Helenlerle meskun bir kıta değildi. Öyle olsa biz de Helenleşirdik. Burada sayısız dil ve kavim yaşıyordu. Bu nedenle aslında bilinen tarihin en geç zamanında yani 12. yüzyılda fethi başlayan ülke çok çabuk Türkleşti ve bir müddet sonra yurdumuzun adını Turçiya veya Türkmenya diye Cenevizli ve Benedikli tacirler koydular. Kıyılarda ve çevre dağlarda en olmadık yerlerde şehirler ve kaleler görülür. Karadeniz dağları ve iç kesimlerde Gürcü ve Ermeni kiliseleri vardır. Bunların çoğunu sıhhatli rehberlerden takip edemeyiz. İlmi envanterler şimdilik burayla ilgilenmemiştir. Türkiye'de çevre tahribatı. 1950'lerin Türkiye'sini hatırlayan bizim kuşağın baraj diye bildikleri Ankara'nın suyunu sağlayan Çubuk Barajı'ydı. Ve biriken su artık yetmemeye başlamıştı. Ülkenin elektrik ihtiyacını temin edecek kaynaklar sınırlıydı. Kontrol altına alınması gereken, dahası debisi mevsimine göre değişen nehirler sulama içinde kullanılır hale gelmeliydi. Adnan Menderes iktidarında baraj mühendisleri ortaya çıktı. Doğrusu asırlık teknik üniversitenin iyi mühendis yetiştirdiği görülüyordu. Türkiye umut bağlayacağı yeni bir gruba sahipti. Bir müddet sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu. Dışarıda eğitim görenler de onlara katıldı. 1950-60 arası Celal Bayar'ın bizim su müdürü dediği Süleyman Demirel gençti, bilgiliydi, işini takip ediyordu. Barajların başındaydı. Sarıyer Barajı ortaya çıktı. İç Batı Anadolu'nun bu göz kamaştıran eseri elektrik üretiyordu. Hükümet övünüyordu. Ardından Hirfanlı Baraj Gölü teşekkül ettirildi. Daha düzenli elektrik ve sulamayı öngörüyordu. Seyhan Barajı iktidarın çok büyük projesiydi. Muhalefet bu büyüklüğün karşısında susmadı. Suyu tutan dağı ve etraftaki tepeleri köstebekler delince bentler çökecek, sular her tarafı basacak diye feryat ettiler. Tabii bu olmadı ve baraj projelerine karşı da muhalefetin ciddi bir tenkit ve alternatif proje üretemediği anlaşıldı. Birçok düzeltilebilir yanlış, yakın tarihimizde muhalefetin ciddiyetsizliğinden dolayı el değmeden uygulamaya konmuştur. Bizim gençliğimizin Türkiye'si sıkıntı ve enflasyonla boğuşmaya başlamıştı. Bunun önemli bir nedeni uzun dönemli baraj yatırımlarıdır. Kevan Barajı doğuyu elektriğe kavuşturacaktı ama batıyı kavuşturduğu açık. Bir de baraj çevresindeki her sınıf halk arazi istimlak bedeliyle akçalandı, ne yapacaklarını bilemedikleri bu paraları harcamakta kendilerine yardım edenler çıktı. Ünlü Evliya Çelebi'nin deyişiyle esnafı melunanı menhusan denen tipler bölgeye akın etti. Su yükselmeye başlayınca insanlar kaybolan köylerini ve mezarlıklarını sabitleşen gözlerle seyrettiler. Derken bugün dahi herkesi dehşet ve hayranlığa düşüren Atatürk Barajı, Türkiye suyumuzu götürüyor diye feryat eden Arap devletleri ve sayısız arkeolojik kurtarma çalışmaları ve nihayet yeşeren Harran Ovası. Uygarlığın bir yüzü tatsızdır ama öbür yandan 1960'lar Türkiye'sinin karanlık kasabaları aydınlandı. Hatta köyler elektriğe kavuştu. Sanayinin yapısı değişti, televizyon eğrisi doğrusuyla her eve girdi. Elektriği şelalelerden veya petrolden değil, Ferhat misali dağları betonla örerek elde eden bir toplum olduk. Mühendislerimiz gururluydu, haklıydılar. İşte insan yapısı ve iktidar hissinin dönüm noktası böylece nihayet ortaya çıktı. İnsanlar durmayı bilmez. Baraj histerisi başlamıştı. Bol alüvyonlu sulardan dolayı ancak 20-25 yıllık kullanımı olan barajlar, önce eski eserleri, güzelim bahçeleri, fauna ve florası ile, yani hayvan ve bitki örtüsüyle Fırat kıyısındaki muhteşem Harfeti'yi sulara gömdü. Diğer bir projeyle eski çağların zeugması su altında kaldı. Harfeti'ye ses çıkarmayanlar beynelmilel ekran karşısında iyi şov yaptılar doğrusu. Neydi o bazılarının taktıkları Rescue Team yazılı pazıbentler? Sonra bir yeni baraj projesiyle Hasan Kef beynelmilel bir karşı kampanyaya konu oldu. Asıl facia Çoruh Vadisi'nin sular altında kalacak olmasıdır.
Zamanları ve medeniyetleri temsil eden bir sürü orijinal eser, nadir bitki ve hayvan cinsleri yok olacak. Telafi edilemeyecek doğanın yanında Yusuf Eli'nin ve vadinin orijinal folklörü, bu folklörü yaratan sevimli köylüler orayı terk edecekler. Barajın üretim süresi de boyu posu ve kapsadığı alanla pek münasip değil. Artık baraj yoluyla pahalı ve geçici elektrik enerjisi elde etmek çılgınlığından vazgeçmeli. Daha ciddi, etkili ve uzun ömürlü üretim sağlayacak kaynakları yaratma konusunda düşünmeliyiz. Türk mühendisleri niteliklidir. İki asırlık eğitim ve birbiriyle rekabet eden tanınmış eğitim kurumları Sibirya'yı, Orta Asya'yı, Orta Doğu'yu fetheden projeleri gerçekleştiriyorlar. Mesleklerini biliyorlar. Ama şurası gerçek, 5 sene gümüş suyunda Maşka'daki okullarında okuyanlar Galata Köprüsü'nü geçip eski İstanbul'un zenginliklerini taramış değillerdir. İşlerinde Ayasofya ve Süleymaniye'ye gitmeyenler vardır. Bazıları için maalesef geldikleri güzelim kasabalar sadece sıkıntı ve bakımsızlık demektir. Mimarisiyle ilgilendiklerini söyleyemeyiz. Projelerinde ve hesaplamalarında o toprağın altı ve üstünü çok hesaba katmazlar. Nitekim bazı ünlü mimarlarımız için de İstanbul'un ahşap konaklarının gençliklerinde oda oda kiracı olarak oturdukları sıkıntılı günlerle eş anlamlı olması gibi. Onlar için Süleymaniye sıkıntılı gençliktir. Fatih'i dönmemecesine terk etmişlerdir. Projelerinde ve düşünce dünyalarında bunlar güzellik değil, sıkıntılı unsurlar olarak yer alır. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yeni kurulan üniversitelerin arkeoloji bölümleri için örnek sayılacak bir çalışma başlattı. Bergama civarındaki Alianoi, Roma çağının Batı Anadolu'sunda çok ünlü bir kaplıcaydı. Roma tedavi sisteminin nadide örneklerini her yanında görüyorsunuz. Alianoi, kaplıcalarının geçirdiği ilk tahribat özel idare eliyle oldu. Şimdi ise yakınında yükselen baraj buraları da yutacak ve o güzel çevre bir daha görülmeyecek. Doktor Ahmet Yaraş ve ekibi hiç yüksünmeden her gelene kalıntıları gösteriyor ve barajın durdurulması için talepte bulunuyor. Çevreye dikkat ediyorlar ve restorasyona önem veriyorlar. Kampanya afişleri her yeri sarmış. Doğrusu Roma uygarlığının her iyi korunmuş kalıntısı bizim gibi imparatorluk çocukları için bir görev olmalı. Ecdadın fethettiği ülkenin güzelliğini de hissetmeliyiz. Çünkü burası çok güzel bir yurt parçası. Alianoi faciasından dönüş yok gibi. Üretilecek enerji de zamanı ve miktarı itibariyle hiç de alkış tutulacak şey değil. Bu baraj isterisinden kurtulmanın zamanı geldi. Lütfen artık güzellikleri gömmeyecek muasır teknolojilerden istifade edelim. Konstantin surları. İmparator Büyük Konstantin 330'da şehrin kuruluşunu ilan etti. Küçük Bizans'ın ismi sonraki asırların uydurmasıdır. Konstantinopolis ismi İslam ve Türk dünyasında da Konstantiniye olarak benimsendi.
Bu şehrin bugün bilinen kara tarafı surları 5. yüzyılda İmparator Theodosius tarafından inşa ettirildi. Bu surlar hiç şüphesiz orta çağların en kuvvetli askeri savunma tesisiydi. Bir yüzyıl boyu Konstantinopolis'i savunan Konstantin surları terk edildikten çok kısa süre sonra temellerine kadar yok oldu. Bu surların nereden geçtiği hakkında sadece tartışma vardı. Tek delil Zeyrek'te caddenin kenarındaki tuğla örme duvarlardı. Onlara bile yangın duvarı diyenler vardır. Bütün ünlü Bizans uzmanları İstanbul şehrinin alanı ve yerleşme yoğunluğu üzerinde bazıları çok gülünç olan tasvirler yapmışlardır. Hatta bazıları nüfusu 1 milyonu çıkartmıştır. Arkeoloji tarihinde bazı kazılar önemli yanlışları düzeltir. Şunu iftiharla belirtmek gerekir ki Marmaray projesi sayesinde Yeni Kapı'nın az ötesinde Langa Bostanları'nı geçtikten sonra biraz daha batıdaki şantiye kazısıyla Theodosius Limanı ve Konstantin surları ortaya çıktı. Şehrin geç antik çağdaki yani 4 ila 6. yüzyıllardaki tarihi topografyası üzerine çarpıcı bir bilgi edindik. Kazılarda gemicilik tarihi bakımından önemli keşiflerde bulunuldu. 6. yüzyıldan kalma gemiler ortaya çıktı. Bunların korunması önemli ilmi yatırımları gerektiriyor. Liman Osmanlı dönemine kadar muhtemelen Bayrampaşa Deresi veya eski Likos'un alüvyonuyla dolduğundan burada Osmanlı tekneleri bulunamaz. Fakat Osmanlı dönemi için önemli bir buluş daha var. 17. yüzyılda buraya yerleştirilen bir Ermeni mahallesi de ortaya çıktı. Marmaray İstanbul'un ulaşımını kolaylaştıracak büyük bir proje. Ancak Sirkeci Yeni Kapı arasında ilerledikçe yer altında kalan bu gibi çarpıcı hazinelere toslamaya hazır olmalı. Bu büyük imkanı acaba tarih şuuruna sahip uygar bir milletin sabrı ve fedakarlığı ile başarılı bir şekilde atlatacak mıyız yoksa kabalık ve yıkıcılık mı yapacağız? Bazıları adam sen de buradan çıkacak Rum eserleriyle mi uğraşacağız diyebilir. Ama daha ilk aşamada karşımıza çıkan 17. yüzyıl Osmanlı konut mimarisinin örneğinden de anlaşılıyor ki Marmara'ya kazıları sırasında Osmanlı İstanbul'u ve bugünün Türkleri için çok önemli olan yeraltı hazineleriyle karşılaşacağız. Kaybolan mezarlıkların şahideleri bunlardan bir kısmıdır. Merak ediyorum, bunları acaba ne kadar dikkatli toplayıp tasnif edecek ve değerlendireceğiz? Biz Bizans dediğimiz Konstantinopolis'in varisiyiz. Onun haritasını çıkarmak uzak batıda yaşayan Germenlerin, Frankların, Lombardların torunlarının işi olmamalıdır. Üstelik bunların bazıları çok saygın olsa da bazıları dişe dokunur şeyler söylememiştir. Bu muhteşem İstanbul'un Osmanlı devrinde, Osmanlı öncesi devrinin eserlerinde biz bulmalı ve biz değerlendirmeliyiz. 13. ayrımın sonu sayfa 217.